Efendim merhabalar, iyi günler. Lexi Store yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Eski takipçilerimiz hatırlayacaktır. Bu kanalda Uykusuzlara Masallar ismiyle bir seriye başlamıştık. Ve eski İstanbul'un artık masal olmuş hatıratından tuhaf, eğlencelik hikayeleri sizlerle paylaşıyorduk bu serimizde. Bugün de Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Selim Nusret Gerçek Beyefendi'den Çalgılı Kahveler hikayesini dinleyeceğiz. Bir zamanlar Ramazan'ın olmazsa olmazıydı çalgılı kahveler. Selim Nusret gerçekte bu kahvelerin nasıl olduğunu bizlere bütün canlılığıyla bu metinde aktarıyor. Metni Büyüyena Yayınları'nın basmış olduğu Geçmiş Zamanlara Dair isimli kitaptan alıntılıyorum. Raviyan-ı Ahbar ve Nakilan-ı Asar şöyle rivayet etmişler diyerek başlayalım söze. Bu arada İranlıların bir lafı vardır. Masallara başlamadan önce hep bu girizgahla işe başlarlar. Yeki bud, yeki nebud. Gayri hoda, heç kes nebud. Yani bir varmış, bir yokmuş. Hüdadan başka kimse yok. Efendim, adetleri eskiden daha çokken gittikçe azalan ve 1910 senesinden beri artık tarihe karışan bu çalgılı kahveler hep Ramazanlarda kurulurdu. Evvelce semt semt tesadüf olunan bu kahvelerin en meşhurları Laleli'de, Çukurçeşme'de, Galata'da, Çeşme Meydanı'nda, Defterdar'da ve Kasımpaşa'daydı. Bunların belli başlı müdavimleri de semtlerinin tulumbacılarıydı. Bu tulumbacı sözüne takılmayınız. Zihninize gelen basma kalıp fikirleri bir tarafa atınız. Tarifine çalışacağımız bu kahveleri daha iyi görür ve müdavimlerini daha iyi anlarsınız. Yukarıda ismi geçen bu dört kahvenin, bilhassa baştaki ikisinin İstanbul kabadayıları arasında şöhreti çok büyüktü. Bu kahvelere devam etmek ve bunlara merbut tulumbalarda bulunabilmek için ilk olarak diğer kahvelere mülazemet eylemek, diğer tulumbalarda hizmet etmek, yararlılıklar göstermiş, kabadayılıklar yapmış, velhasıl kendini tanıtmış olmak ve yaşı başı kemalini bulmak lazımdı. Ancak bu şartları dolduranlar buraya devam ederlerdi. Bu sebepten dolayı bu kahvelere müdavimet edenlerin buraya gelmeden önce ne gibi safhalardan geçtiklerini de kısaca anlatmak gerekir. O vakitler İstanbul'un her mahallesinde bir tulumba ve tulumbacı teşkilatı vardı. Bu mahallelerde bir tulumbacı koğuşu, bir de tulumbacı kahvesi bulunurdu. Mahalle koğuşları yatmak için değil, yalnız tulumbanın teferruatını muhafaza içindi. Yangın oldukça tulumbacılar derhal oraya koşarlar ve yangına gitmeye hazırlanırlardı. Koğuşları olmayan mahallelerde de tulumbacı kahvesinde soyunmak adeti vardı. Koğuşların kendine mahsus erkanı ve adabı vardı. Buralarda icap ettikçe sofa tabir olunan toplantılar yapılır ve fena halleri görülen tulumbacıların terbiyesi görüşüdür konuşulur, onlara nasihat edilir ve lüzum hissedilirse onların tedibi cihetine gidilirdi. Bu kahvelerin müdavimleri hemen her akşam toplanırlar. Bazen cura, saz, bağlama, bozuk, çığırtma, darbuka, zilli maşa gibi aletler çalarlar ve eğlenirler. Bazen de milli oyunlar oynarlardı. Bu gençlerin arasında çok güzel seslilere rast gelinirdi. Kimi koşma, kimi mani, kimi semai, kimi divan, kimi destan okurdu. Okunan parçaların ekseriyeti tulumbacılığa ve mertliğe dairdi. Bazen de yangın olur biz yangına gideriz mısrağıyla başlayan Çeşme meydanlarının türküsü gibi yine yiğitliğe ait türküler söylenirdi. Bu gençlerin şairle istidadı olanları ve bilhassa biraz olsun okumuş gün görmüş bulunanları müşaere kabiliyetlerini arttırmak için ayrıca çalışırlardı. Bunlar eseri örnek tutarlar ve mustar kaldıkları zaman bile işi mümkün olduğu kadar ilerletebilmek için mezarlıkları gezerek taşlardaki şiirleri, çeşme ve türbelerdeki kitabeleri okuyarak ilham alırlardı. Sonra arka arkaya birkaç Ramazan çalgılı kahvelere devam ederek görgülerini arttırırlar ve nihayet kendileri de oralarda boy gösterecek kadar iktidar kazanmaya çalışırlardı. Ve buralara müdavimetle bu kahvehanelerde mutat olan bir nevi disiplin altına girmiş olurlardı. Bütün bu kahvelerde Ramazan'a 10 gün kala umumi bir temizlik yapılması adetti. Kahveler sodalı sularla tavandan peykelere kadar yıkanır, icabında boyanır. Sonra tavan, ocak ve çalgıların bulunacakları yerler kağıttan yapılmış çiçeklerle süslenirdi. Bir yandan temizlik yapılırken diğer taraftan da çalgıcıları tedarik için gayret edilirdi. Çünkü her kahve bit tabii en iyi çalgıcıları kendisi almak isterdi. Çalgılar şu suretle teşekkül ederdi. Bir granete, bir çifte nara, bir darbuka, bir zilli maşa. Çalgıcılarla beraber bir de çığırtkan seçilirdi. Çığırtkanın şair ve usta olması ise şarttı. Bu hazırlıkları gören kahvenin sahibi ve ekseriyetle o mahallenin tulumbasının reisiydi. Her kahvede kahve sahibiyle beraber bir ocakçı ve iki meydancı vardı. Her gelen müşteriye ilk önce süslü bir tepsi içinde lokum ikram etmek adetti. Müşteri lokumu alıp almamak da serbestti. İsterse bunun yerine herhangi bir şey de talep edebilirdi. Fakat hem lokum yemek hem de başka bir şey talep etmek adet değildi. Çünkü kahveye gelenlerin yalnız çalgı için gelmiş olmaları esastı. Çalgı olduğu zamanlarda kahvede nargile de verilmezdi. Burada çalgı zamanlarında kibritle sigara yakmak ayıp sayılırdı. Meydancılar ellerinde maşa ile ateş dolaşırlar ve sigaraları yakarlardı. Esasen çalgı günlerinde kahvedeki masalar da kaldırılırdı. Sandalyeler hep aralıksızdı. Kahvenin kenarları sabit peykeliydi. Peykelerin üstünde de keçe mıhlıydı. Kahvenin ortasını biraz boş bırakmak mutattı. Bunun sebebi meydancılara kolaylık vermek ve icabında milli oyunlar oynanması imkanını hazırlamaktı. Tekrar edelim. Kahvenin müdavimleri yaşını başını bulmuş kimselerdi. Gençler pek buraya giremezlerdi. Lokumun veya kahvenin maktul fiyatı 40 para olmakla beraber müşteriler çalgıdan sonra çıkarken ne bırakırsa o kalırdı. Geri para istenemezdi. Çünkü bu ayıp sayılırdı. Ekseriyetle verilen para bakır yüzlük ve çeyrekliktir. Mecidiye verildiği de olur. Kahve ocağı ekseriyetle kahvenin kapısı karşısında ve diptedir. Ocağın tertibi de şöyledir. İlk olarak ocağın üstündeki bir levha göze çarpar. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz üstadımız. Ocağın önü camekansız açık raflardan ibaretti. Üst rafta sıra ile gayet temiz ve madenleri parlak nargileler dururdu. Altında sıra ile çay bardakları ve daha altında müşteriye verilecek kahve fincanları vardı. Rafların müşteri tarafında ayrıca süs olarak çengellere takılı nargile külahları ve fincanlar bulunurdu. Rafın küçük bir gözünden ocakçı istenilen şeyleri dağıtırdı. Meydancılar ocaktan aldıkları kahve veya çay için ocağa marka vermezlerdi. Çünkü herhangi bir şey içen para vermeden gitmez. Herkes parayı yalnız giderken kahve sahibinin çekmecesi üstüne kor. Kahve sahibi bir tulumbacı pantolonunun üstüne tulumbacı mintanı giymiş, bir trablus kuşanmıştır. Pantolonun o zaman ismi yarım Fransızdı. Şimdiki külotlara müşabihtir. Aşağıdan yukarı doğru genişleyen ve harçla işlenmiş cep tarafları yassı, kalın bir nevi pantolondur. Gömlek basmadan yandan düğmeli ve göğüs bal gümeci işlenmiştir. Gömleğin üstünde camadan denilen işlemeli açık bir yelek giyilir. Bunun üstüne giyilen mintan çuhadan ve kollu bir cepken şeklindedir. Ve arkası işlenmiştir. Bir de kukuletası vardır. Mintanın omuzlarında da apolet makamında sırma ile semtin tulumbasının ismi yazılıdır. Sol kolda taşınan dört sırma da mahallenin tulumbasının reisi olduğuna işarettir. Başında fes vardır. Ayağında da yumurta ökçeli,
sivri topuklu bir nevi iskarpin.
Şu halkalı kahvelerde diğer mahalle kahveleri gibi birer de berber köşesi vardır. Fakat Ramazan'da çalgı zamanlarında bu berber köşesi kaldırılır. Mahalle kahvelerindeki daima mevcuttur. Bu berber köşelerinde duvarda müdevver yani yuvarlak saplı cevizden yapılmış bir ayna tersine çevrilmiş olarak durur. Ve bu berber aynasının üst başında stil denen baş yıkamak için altından musluklu maşraba gibi bir şey dar ağacı tabir olunan bir demire asılır. Berber sandalyesi bir endam aynası, bir camekan, bir tezgah bu dükkanın bütün eşyasını teşkil eder. Camekanda aynı zamanda hacamat eşyası olan ufak boynuzlar ve şişelerle sürükler ve diş çekecek müteaddit küçük kerpetenler vardır. Camekanın çalgıcıları yerlerine otururlar ve sair levazıma tahsis olunur. Berberin aynası üstünde ekseriyetle şu türlü levhalara tesadüf olunurdu. Hamdülillah ol hüdaya verdi bize devleti. Hazreti Selman-ı Pak'tır pirimizin şöhreti. Hazreti Fahri Resul'ün berberiydi ol zat-ı pak. Gafil olma gel tıraş ol eyle icra sünneti. Bu kahvelerin müşterileri de civar mahalle tulumbacıları olduğu gibi cuma geceleri bazı bahriye efradı ve askeri idadiyeliler de gelirdi. Bunlar kahveye gelirlerken resmi elbiselerin üstüne bir sivil ceket giyer ve kahvenin içinde inzibat memurlarının gözüne çarpmayacak bir tarafta otururlardı. Mesela kahvenin arkalarında küçük bahçelerde veyahut kahvelerin yüksek bölmelerinde gizlenirlerdi. Çalgıyı veya çalgı esnasında söylenen şiirleri dinlemeye meraklı olanlar pek çoktu. Bilhassa bu delikanlılar arasında çok güzel iki telli, zeybek ve diğer milli havalar oynayanlar vardı. Kış mevsiminde bazı cuma geceleri de tertip olunmakla beraber bu kahvelerde çalgının Ramazanlara tahsis edildiğini daha önce söylemiştik. Ramazan gelir gelmez bütün hazırlıkları ikmal edilen bu kahveler ikindiye kadar kapalı kalır, sonra açılırdı. Derhal ortalık temizlenir, toz alınır, iskemleler sıralanırdı. Bu işler iftardan bir saat evvele kadar bitirilmeliydi. İftardan sonra kahvenin çalgıcıları yerlerine otururlar ve yatsıdan evvel kısa bir fasıl yaparlardı. Namaz vakti susan çalgıcılar namazı müteakip tekrar çalmaya başlar ve gece yarısına kadar devam ederlerdi. Hatta sahur vaktinden biraz evvele kadar devam edenleri bile vardı. Çalgı çalma şekli şöyleydi. Evvela çığırma denilen bir hava çalınır, sonra ayrıca bir sıra gözetmeden o gecenin ilhamına göre birkaç mani, birkaç semayı, birkaç koşma, birkaç divan, birkaç destan söylenirdi. Bunları tertiple mükellef olan çığırtkan herhangi bir parçayı istiyorsa ona uygun bir mani söyleyerek çalgıcıları o parçaya uygun havayı, yani söylenecek parçanın girizgahını çalmaya davet ederdi. Birkaç misal verelim. Semai için davet. Vurdu felek sillesin dört dolaştım semayı, şu manenin peşinden bağlayıver semayı. Koşma için davet. Pek küçükken başladım yangınlara koşmaya, şu manenin arkasını bağlayıver koşmaya. Divan. Boru çalar askere tabur çıkar divana, şu manenin arkasını bağlayıver divana. Destan. Yare yüzük almaya girdim ben bedestana, efendi lütfedecek çevir havayı destana. Bu maniler ekseriyetle müşteriler arasında bulunan ve güzel okumakla tanınmış olanları davet içindir. Çığırtkan manisini okurken o zatı gösterir. Böylece davet olunanlar da okumaya başlardı. Bazen kendilerini biraz ağırdan satmak için şu suretle hareket ederlerdi.
Efendim hu, nasibim bu. Tecelli taksiyat yahu. Ciğer yandı, kebap oldu. Aman dostlar, bana bir su.
Derhal su getirilir, okuyacak zat bir yudum içtikten sonra başlardı. Bazen işi latifeye dökmek için şu suretle başlamak da mutattı. Efendim hoş, nasibim hoş, tecelli taksirat may hoş, içip aşkın şerabını, bu şep ben olmuşum sarhoş. Bunu müteakip sesi perdelemek için bir iki öksürdükten sonra okunacak havaya başlanırdı. Okuyanlar eğer muvaffak olamazlarsa, çığırtkan derhal müdahale ederek işi tatlıya bağlardı. Her parça bittikçe muvaffak olan bir okuyucu herhangi bir girizgah ile sözü başka bir havaya bağlayabilirdi. Araya bir fasıla vermek, biraz tecevvü temin etmek için çığırtkan fırsatını bularak bazen şöyle bir mani okurdu.
Aman aman, gönül aman, dertlim aman, havası, havası. İstanbul'un havası hep beraber çalalım. İstanbul havası hep beraber çalalım.
Çalgıcılar iki telli havası çalarlar, oynayacak meydana çıkar, oynamaya başlardı. Oyunun sonunda çalgıcılar bir müddet istirahat ederler. Bu esnada herkes istediğini yapabilir. Sigara içer, su ve kahve isteyebilirdi. Çalgı çalındığı zaman ise meydancılar bir köşede dururlar ve herkes sükunetini muhafaza ederdi. Bir müddet sonra çığırtkan yine çalgıyı başlatır ve alem bu surette devam ederdi. Bu fasılada hazır bulunanlardan daha başka söylemek isteyenler varsa onlar meydancılar vasıtasıyla çalgıcılara söylemek istedikleri havaları bildirirler. Çalgı o havaları çalar ve bütün gece bu suretle geçerdi. Ramazan'ın haftasından 25'ine kadar, yani Kadir gecesinden bir gece evveline kadar bu kahvelerde şu tarzda müsabakalar da olurdu. Diğer mahallelerdeki gençler toplanarak üst ve başlarına itina ederek bir akşam bu kahvelerden birine giderlerdi. Bunların yalnız bir tanesi okumakla mükellefti. Diğerleri onun mahiyeti sayılırlardı. Çünkü bu kahvelerde bazı geceler başka mahallelerden de grup grup gelenler olurdu. Ve bu suretle tedarikli bulunmak zarureti vardı. Bazı müsabakalarda hiç sebepsiz denilecek kadar, bazen bir sebep tahtında kavgalar çıktığından daima kuvvetli bulunmak ve dayak yememek lazımdı. Grup halinde gelen delikanlılar hepsi birer mahalle tulumba teşkilatına merbut olduklarından, herhangi bir yangın esnasında birbirlerini kovalamış, arkadan gelen öndekini tutmuş veyahut öndekileri aşmış olurlarsa bunlar arasında bir soğukluk hasıl olurdu. Birbirlerine herhangi bir kahvede rast gelirlerse mutlaka bir arbede kopardı. İki grubun okuyucuları birbirlerine ağır sözlerle dolu maniler söyleyerek bu iki tarafın ayaklanmasına sebebiyet verir, kahvenin içinde iki taraf ellerine geçirdikleri iskemle veyahut beraberlerinde getirdikleri kırbaç ve usturpalarla dövüşürlerdi. Bu esnada kahvenin sahibi ve çığırtkan araya girer ve bunları mutlaka ayırmaya muvaffak olurdu. Çünkü kahve sahipleri bir ocak tulumbası reisi, yani mahalle tulumbalarının amiri mevkiindeydi. Bunun için oraya gelen gençler onun hatırını sayarlar, sözünü dinleyerek kavgayı bırakırlardı. 3-5 dakika sonra da kavga ettiklerine nadim ve pişman olurlardı. Çünkü hatırını sayıp da kahvesine geldikleri reisin kahvesinde kavga etmek ayıp sayılırdı. Çığırtkan derhal her iki tarafın gönlünü hoş edecek ve onları birbirleriyle barıştıracak maniler söyler. Çalgı çalar, her iki tarafta ayağa kalkarak ve birbirlerine sarılarak barışırlardı. Bu barışma görüşmesi esnasında çalgı mutlaka bir Cezayir havası çalardı. İki grup da sanki aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi kahvecinin hakkını vererek çıkıp giderlerdi. Bu arbededen istifade eden yine kahve sahibi olurdu. Kavga esnasında en küçük bir ziyan olduysa onu ziyadesiyle alırdı. Çünkü ziyan olduğu vakitler her iki taraf çıkarken daha çok para bırakmak zaruretindeydiler. Kadir gecesinden bayram gecesine kadar bu kahvelerde her ne kadar çalgı bulunursa da pek kalabalık olmazdı. Çünkü bütün bu tarzdaki kahvelerin müdavimleri bu müddet zarfında kendi hususi kahve koğuşlarını bayram hazırlığı olmak üzere temizlemek ve süslemekle meşgul olurlardı. Hepsi bir de esvap yapınır, velhasıl umumiyetle bayrama hazırlanırlardı. Son gecelere mahsus maniler de vardı. Bunlardan birini misal olarak okuyalım. Namerdin lokmasını ne kendin ye ne yedir, ihvanın toplantısı seneden seneyedir. Bayram olunca bu kahvelerin çalgıcıları o kahveyi tutan reisin bulunduğu mahalleyi gezmeye hazırlanırdı. Gezmek de şu tarzda olurdu. İstanbul'da ne kadar tulumba teşkilatı olan mahalle varsa o tulumbaların reisleri de tedarik edebildikleri çalgılarla beraber evvelce tayin edilen hudut mucibince mahallelerini dolaşmaya hazırlanırlardı. Bu mahalle gençleri tutmuş oldukları çalgıcıları Arife günü akşamı kahvelerine getirirler. Bayram sabahına kadar bu çalgıcılarla güzel bir vakit geçirirlerdi. Bir taraftan gençler kahvede bulunan berberlerine tıraş olurlar. Tıraş olanlar temiz çamaşırlarını alarak hamama giderlerdi. Bir grup gelinceye kadar diğer bir grup hazır olur. Bu suretle hepsi temizlenir, yıkanır, süslenirdi. İşi nöbete bağlamaktan maksat da kahveyi boş bırakmamak, kahvenin ahengini bozmamaktı. Sabaha karşı o mahallenin tulumbasının reisi ve tulumbacıların en yaşlıları çalgıcılarla beraber hamama gider ve onlar da aynı surette hazırlanırlardı. Avdetlerinde bayram namazı kılmak üzere camiye gitmek mutatlarıydı. Bayram namazı kılınırken kahvede kalanlar tulumbanın teferruatından olan boru ve fenerlerini siler, parlatır, baskı kolu demirinin ucuna kurdeleler bağlar, tulumbalarını koğuştan çıkarıp kahvenin önüne getirirlerdi. Namazı müteakip reisleri kahveye gelirdi. Herkes yaş sırasıyla reisin elini öper ve yine yaş sırasıyla birbirleriyle bayramlaşırlar. Yarım saat kadar bir istirahatten sonra evvelce hazırlanan şeker ve mevsimine göre meyvelerle kalıp sigarası ve bir miktar mecidiye ve çeyrek ile süslenmiş tepsiyi, boru ve fenerlerini alarak çalgıcılarla beraber mahalleyi kapı kapı dolaşmaya başlarlardı. Bu dolaşma para toplamaktan ziyade mahalle gençlerinin mahalleliyle bayramlaşması içindi. Herhangi bir kapının önünde dursalar o evin aile reisi o zamana göre ne rütbeden olursa olsun mutlaka kapıya gelir ve bütün gençler onun elini öperler ve mütekabilen bayramı tebrik ederlerdi. Tepsideki şeker veya sigaradan alan ev sahibi tepsiye ne münasip görürse bırakırdı. Bazı evlerden uçlarında para bağlı mintanlı kumaşlar ve işleme ve yazma mendiller verirlerdi. Bunlar tulumba borusunun ucuna bağlanırdı. Bu mahalle dolaşması öğleye kadar devam ederdi. Öğleyin kahveye dönülür ve toplanan para ve eşya sandığın reisi, ikinci reisi, fenercisi, borucusu, güvenci yani borucunun yardımcısı hazır olduğu halde ortaya konurdu. Baş reis parayı alenen sayardı. çalgıcılara o sabah için ne verileceği tayin edilmişti zaten. Onu verir, kumaş ve çevre hediye eder, çalgıcılar çekilip giderlerdi. Çünkü bayramda mesire mahallelerinde çadırlar kurulur ve bu çalgıcılar bayram günleri de oralarda çalarlardı. Kalan para ve eşyaya gelince, evvela eşya tulumbacı gençlerin ehliyetine göre taksim edilirdi. Herkes hissesine göre memnun olurdu. İtiraz hakkı yoktu. Paraya gelince ilk önce tulumbacılar oturmuş oldukları kahveye, yangından yangına gelip içtikleri kahve borcunu, o gece sarf edilmiş olan hamam parasını ve hazırlanan tepsinin mesarifini çıkarmak mutadid. Geri kalan para her kaç kuruşsa bunun ve kalan eşyanın bir miktarını o mahalle tulumbasına hizmet etmiş, ihtiyarlamış, koşamayacak bir hale gelmiş olanlara ve kendilerinden daha fakirlere taksim ederlerdi. Daha da artan para olursa bu para için reis gençlerin reyine müracaat ederek ''Arkadaşlar, bugün mahalleden şu kadar para toplanmış ve şu kadar masraf edilmiştir. Masrafı ödedik, geri şu kadar para kaldı. Bunun bir kısmını bayram eğlencemize sarf edeceğiz. Bir kısmı ile de dizlik, fanila, keçekülü alacağız. Muvafık mıdır?'' derdi. Hepsi birden ''Muvafık'' cevabını verirlerdi. İşlerinde rakı içmeyenler olursa o eğlence için ayrılan para mütesaviyen taksim edilerek onların hisselerine ayrılırdı. İşte biri çalgılı kahve, biri semai kahvesi, biri de tulumbacı kahvesi olmak üzere üç ismi olan bu kahvelerde Ramazanlar böyle geçerdi. Selim Nusret böyle aktarıyor bir zamanların Ramazanlara mahsus çalgılı kahvelerini, tulumbacı kahvelerini. Ona gerçek, bize yalan. Ne diyordu İranlılar? Yeki bud, yeki nebud. Gayri hoda, heç kes nebud. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.